Ayrım 30.
Konu 9. Endüstriyi teşvik etme çareleri. Tembel milletlerin genel olarak kendilerini beğendiklerini 19. kitabımda göstereceğim. Sonucu nedene karşı kullanmak, tembelliği de kendini beğenmişlikle yok etmek mümkündür. İnsanların onur konusunda son derece hassas oldukları Güney Avrupa ülkelerinde, toprağı en iyi işleyen çiftçilere ya da verim olanaklarını en iyi kullanan işçilere ödül vermek iyi bir şey olurdu. Bu usul hatta bütün ülkelerde uygulansa başarı sağlardı. Zamanımızda İrlanda'da Avrupa'nın en büyük ve en önemli tekstil fabrikalarından birinin kurulmasını sağlayan işte bu usul olmuştur. Konu 10. Milletlerin azla yetinmeleriyle ilgili kanunlar üzerine. Sıcak ülkelerde kandaki su ter vasıtasıyla vücuttan çıkıp gider. Bu suyun yokluğunu aynı nitelikte bir sıvıyla gidermek gerek. En uygun sıvı da sudur. Sert içkiler o ülkelerde kanın sıvı bölümü çıktıktan sonra geri kalan yuvarların pıhtılaşmasına sebep olur. Soğuk ülkelerde kandaki sıvı terleme yoluyla çok az çıkar. Çok ölçüde sıvı vardır kanda. Şu halde o ülkelerde alkollü içkiler kullanmakta sakınca yoktur. Kan pıhtılaşmaz. Vücut sıvıyla doludur. Kana hareket veren kuvvetli içkiler kimseye dokunmaz. Muhammed'in şarap içmeyi yasak eden yasası demek oluyor ki Arap ülkesinin iklimine uygun bir yasadır. Nitekim Muhammed'den önce de su Arapların başlıca içkilerindendi. Kartacalılara şarabı yasak eden yasa da iklime uygun bir yasaydı. Gerçekten de öyle, bu iki ülkenin iklimi aşağı yukarı aynıdır. Böyle bir kanun, iklimin insanları kişisel bir sarhoşluktan çok farklı olan toplumsal bir sarhoşluğa doğru sürüklediği soğuk ülkelere uygun düşmezdi. İklimin soğukluğu ve rutubetiyle orantılı olarak sarhoşluk yeryüzüne yerleşmiş gibidir. Ekvatordan bizim yarı küreye geçin, kutba doğru çıktıkça sarhoşluğun arttığını görürsünüz. Yine ekvatordan öteki yarı küreye geçin, sarhoşluğun bizde kuzeye doğru nasıl artıyorsa, orada da güneye doğru aynı şekilde arttığını görürsünüz. Şarabın iklime, dolayısıyla sıhhate elverişli olmadığı yerlerde sarhoşluğun cezası, kişiye ya da topluma daha zararlı olduğu yerlerdekinden, kişileri deliliğe değil de sadece manasızlığa sürüklediği yerlerdekinden daha şiddetli olmalı. Bundan daha tabii bir şey de olamaz. Bunun içindir ki zaten sarhoş bir insanı hem işlediği suçtan ötürü hem de sarhoşluktan ötürü cezalandıran kanunlar yalnız kişisel sarhoşluğa uygulanabilir. Toplumsal sarhoşluğa değil. Alman alışkanlık yüzünden içer, İspanyolsa bir maksatla. Sıcak ülkelerde liflerin gevşek oluşu kişilerin çok ter dökmesine sebep olur. Katı cisimlerin çoğu da bu yüzden vücutta kalır. Tepkisi zayıf, kuvveti az olan lifler hemen hiç yıpranmaz. Yıprananları tamir içinde çok az besleyici gıdaya ihtiyaç vardır. Oralarda oturanlar da bu yüzden çok az yemek yerler. Çeşitli yaşayış tarzlarını meydana getiren çeşitli iklimlerdeki çeşitli ihtiyaçlardır. Bu çeşitli ihtiyaçlarsa birbirinden farklı kanunların yerleşmesine sebep olmuştur. İnsanları birbirleriyle fazla ilişkide olan ülkelerde başka, az olan ülkelerde de başka kanunlar gerek. Konu 11. İklim hastalıklarıyla ilgili kanunlar üzerine. Herodot, Yahudilerin cüzzamla ilgili kanunlarını Mısırlılardan aldıklarını söyler. Gerçekten de öyle. Aynı hastalıklara aynı ilaçlar gerekiyordu. Eski Yunanlılarla eski Romalılar bu kanunları bilmedikleri gibi hastalığın kendisini de bilemezlerdi. Mısır'la Filistin'in iklimi bu kanunları zorunlu bir hale getirdi. Hastalığın halk arasında çabuk ve kolay bir şekilde yayıldığını gören bizlerin de bu kanunların ne kadar yerinde ve gerekli kanunlar olduğunu anlamamız gerekir. Hastalığın etkilerine bizler de katlandık. Haçlı seferleri cüzzamı bizim ülkelerimize getirmişti. Ama zamanında ve yerinde alınan tedbirler sayesinde hastalığın halk arasında yayılmasını önlemek mümkün olmuştu. Lombardların kanunlarından anlaşılıyor ki bu hastalık Haçlı seferlerinden önce İtalya'ya yayılmış ve kanun yapıcılarının dikkatini çekmişti. Rotaris evinden kovulup özel bir yerde oturmaya mecbur edilen cüzzamlının malını mülkünü istediği gibi kullanmasına izin vermezdi. Dipnot, Rotaris 636-652, Lombardların kralı. Montesquieu'nun sözünü ettiği kanunu o çıkarmıştır. Çünkü böyle bir insan evinden kovulduğu andan itibaren ölmüş farz edilirdi. Kimseyle temasta bulunmasın diye de medeni haklarından yoksun ederlerdi onu. Ben bu hastalığın İtalya'ya ordularında Filistinli ya da Mısırlı milis askerleri bulunan Yunan İmparatorluğu'nun istilalarıyla beraber girdiğini sanıyorum. Bununla beraber Haçlı seferlerine kadar hastalığın yayılmasının önlendiği de muhakkak. Pompeius'un Suriye'den dönen askerlerinin cüzzama benzeyen bir hastalığı da beraber getirdiklerini söylerler. O zaman herhangi bir tedbirin alındığına dair elimizde bir belge yok. Ama Lombardlar zamanına kadar hastalığın önüne geçilmiş olması, bu alanda bir tedbir alınmış olduğunu göstermekten de geri kalmıyor. Atalarımızın bilmediği bir başka hastalık da bundan 200 yıl önce yeni dünyadan bizimkine geçmiş ve insan yapısını hayat ve zevk kaynağı olan organlarında zehirlemiştir. Dipnot, burada sözü edilen hastalığın frengi olduğu anlaşılıyor. Avrupa'nın güney ülkelerinde yaşayan büyük ailelerden çoğunun fazla yaygın bir hal aldığı için ayıp sayılmayan, bundan ötürü de büyük felaketlere yol açan bir hastalık yüzünden mahvolup gittiklerini gördük. Bu hastalığın böyle sürüp gitmesine sebep, doğrudan doğruya insanların altın kazanma hırsı olmuştur. Amerika'ya gidenlerin ardı arkası kesilmiyor, her giden de yeni tohumlar getiriyor. Dini nedenler ortaya atarak cezanın bizzat suçun sonucunda aranmasını isteyenler oldu. Ama hastalık evlilik hayatının içine girmiş, doğumu da engellemeye başlamıştı. Vatandaşların sıhhatini korumak kanun yapıcılarının görevlerinden olduğu için bu bulaşıcı hastalığı Musa kanunlarına uygun kanunlarla önlemek pek akıllı bir iş olurdu. Vebaya gelince bu hastalık ötekilerden daha çabuk bulaşır, daha çabuk öldürür. Başlıca merkezi Mısır'dır. Oradan bütün dünyaya yayılır. Avrupa ülkelerinin çoğunda hastalığın sınırlardan içeri girmesini önlemek için çok iyi tedbirler alınmıştır. Zamanımızda ise hastalığı yok etmek için mükemmel bir tedbir düşündüler ve hastalığın yayıldığı ülkenin çevresine her çeşit temasa engel olacak askeri birlikler yerleştirdiler. Bu alanda hiçbir tedbire başvurmayan Türkler, aynı şehirde Hristiyanların bu hastalığa tutulmadıklarını, yalnız kendilerinin öldüklerini gözleriyle görüyorlar. Buna rağmen vebalı kişilerin elbiselerini satın alıp giymekten, dolayısıyla da hastalığın sonucuna katlanmaktan geri kalmıyorlar. Orada her şeyi düzenleyen şaşmaz bir kadere inandığı için devlet adamı, olup bitenleri rahat rahat seyre dalan bir insan haline alıyor. Tanrı'nın her işi önceden yaptığını, kendisine yapılacak bir iş kalmadığını düşünüyor. Konu 12. Kendi kendilerini öldürenlere karşı çıkarılmış kanunlar üzerine. Dipnot, kendi kendilerini öldürenlerin bu davranışları tabii kanunlara da, hak dini olan dinlerin yasalarına da aykırıdır. Tarihte Romalıların ortada hiçbir şey yokken kendi kendilerini öldürdüklerini göremiyoruz. Ama İngilizlerin ortada böyle bir işe yol açacak bir neden yokken, hatta mutlu bir hayat sürerken bile kendi kendilerini öldürdüklerine şahit oluyoruz. Bu hareket tarzı Romalılardaki eğitimin bir sonucuydu. Kendi düşünce tarzlarına ve geleneklerine bağlı kişilerdi onlar. İngilizlerde ise bu bir hastalığın sonucudur. Başka herhangi bir nedenle ilgisi olmayan, doğrudan doğruya beden dediğimiz makinenin maddi durumuna bağlı bir şeydir. Sinir sıvısındaki süzülme olayının kusurlu olmasından ileri gelen bir şey olacak, işletici kuvvetleri bir teviye hareketsiz duran makine, kendi varlığından bile usanır. Ruh acı değil, yaşama güçlüğü diye bir şey duymaya başlar. Acı, bizi bu acının bittiğini görmek isteğine doğru götüren yeri belirli bir hastalıktır. Hayat yükü ise yeri belirli olmayan ve bizi hayatın bittiğini görmek isteğine doğru götüren bir hastalıktır. Bazı ülkelerin medeni kanunları insanların kendi kendilerini öldürmelerini önlemeye çalışıyorsa, bunun sebepsiz olmadığı muhakkak. Ama İngiltere'de bunaklığın sonuçlarını cezalandırmak ne kadar güçse, bu suçu önlemek de o kadar güçtür. Konu 13. İngiltere ikliminin meydana getirdiği sonuçlar. İklim hastalığı diyeceğimiz şeyin etkisiyle ruhu bunalan, hayatına varıncaya kadar her şeyden nefret eden, sözün kısası varlığını bile dayanılması olanaksız bir yük olarak gören bir millete, en uygun hükümet tarzı anlaşılıyor ki, sıkıntılarına sebep olanlardan yalnız bir tanesini değil, tümüne birden çatmasına olanak verecek hükümet tarzıdır. Böyle bir hükümet tarzında ise insanlardan çok kanunlar hakim olacağından devleti değiştirmek için bizzat kanunları devirmek gerekir. Eğer aynı milletin içinde yaşadığı iklimden dolayı aynı şeylere uzun zaman dayanamamak gibi bir huyu da varsa, o zaman söz konusu ettiğimiz hükümet tarzının en uygun hükümet tarzı olacağı bir kere daha açıkça belirmiş olur. Şu sabırsızlık dediğimiz karakter özelliği tek başına olursa pek öyle önemli bir şey sayılmaz. Ama cesaretle birleşirse o zaman gerçekten önemli bir hal alır. Hafiflikle, yani ortada fol yok yumurta yokken bir işe girişip o işi aynı şekilde bırakmakla hiçbir ilgisi yok bunun. Daha çok sebata ve inada yakındır. Çünkü öyle şiddetli bir acı duygusundan doğar ki bu, acıya dayanmak alışkanlığının bile onu hafifletmesine olanak yoktur. Böyle bir karakter özgür bir millette bulunursa, başlangıcında daima yavaş ve zayıf, sonunda ise daima süratli ve şiddetli olan, başlangıcında yardıma koşan bir el şeklinde, sonradansa baskı yapan bir sürü kol şeklinde kendini gösteren istibdadın tasarılarını bozmaya tam manasıyla elverişlidir. Kölelik daima uykuyla başlar. Ama durum ne olursa olsun istirahat nedir bilmeyen, durmadan kendi kendini yoklayan, ağrıyan yerlerini bulup meydana çıkaran bir milletin uyuklamasına olanak yoktur. Politika yıpratan ve amacına yavaş yavaş ulaşan bir törpüdür. İmdi yukarıda söz konusu olan kişiler politik konuşmaların yavaşlığına, girdisine çıktısına dayanamazlar, bu konuşmaların gerektirdiği serin kanlılığı gösteremezler, çoğu zaman da öteki milletlerden daha az başarı sağlarlar. Silahlarıyla kazandıklarını imzaladıkları anlaşmalarla yitirirler. Konu 14. İklimin başka sonuçları. Atalarımız olan eski Cermenler tutkuların son derece yumuşak olmasını gerektiren bir iklimde yaşarlardı. Kanunları olaylarda ancak gözle görülebilecek şeyleri bulurlar, başka şeyleri de hayal etmezlerdi. Yine bu kanunlar kişiye edilen tecavüzleri yaraların büyüklüğüne küçüklüğüne göre ölçtükleri için kadınlara edilen tecavüzlerde de işin pek öyle ince taraflarını araştırmazlardı. Almanların kanunları bu konuda çok acayiptir. Bir kadının başını açan erkek 6 sol ceza verirdi. Dipnot, sol, su, bugün 1 frankın 20'de biridir. Bacağını diz kapağına kadar açarsa yine aynı cezayı öderdi. Diz kapağından yukarısını açarsa 2 mislini öderdi. Kadının kişiliğine edilen tecavüzü kanun sanki bir geometri şekliymiş gibi ölçerdi. Hayal gücünün işlediği suçu değil, gözlerin işlediği suçu cezalandırırdı. Ama Cermenlerin bir kolu İspanya'ya yerleştiği zaman iklim başka başka kanunların ortaya çıkmasına sebep oldu. Vizigotların kanunu hekimlere ancak babasının ya da anasının, kardeşinin, oğlunun ya da amcasının yanında namuslu bir kadından kan almaya müsaade ediyordu. İnsanların hayal gücü birdenbire kızıştı. Kanun yapıcılarının da öyle. Her şeyden kuşkulanan bir milletin nam ve hesabına kanun da her şeyden kuşkulanmaya başladı. Demek oluyor ki bu kanunlar erkeklere karşı da kadınlara karşı da aşırı derecede titizlik gösteriyordu. Ama ortaya attıkları cezalarda kişisel intikamı genel intikamın üstünde tutuyormuş gibi bir halleri vardı. Mesela birçok hallerde suçluların ikisini de anayla babanın ya da hakarete uğrayan kocanın kölesi olmaya mahkum ediyordu. Bir kadın evli bir erkeğe kendini verdi mi, suçlu kadın erkeğin karısına teslim edilir, o da ona istediğini yapardı. Kanunlar köleleri zina halinde yakaladıkları kadının elini kolunu bağlayıp kocasına teslim etmeye mecbur tutardı. Kadının çocukları tarafından suçlandırılmasına, itiraf ettirmek maksadıyla da kölelerin yine suçlu kadının çocukları tarafından sorguya çekilmesine müsaade ederdi. Nitekim bu kanunlar iyi bir düzen meydana getirecek yerde bir çeşit şeref ve haysiyet anlayışının belirmesine yaradılar. Kont Julien'in böyle bir hakarete uğrayan kişinin vatanından da kralından da olmasını istemesine şaşmamak gerekir. Ahlak anlayışları tam manasıyla İspanyollarınkine benzeyen Müslümanların İberik Yarımadası'na kolaylıkla yerleşmelerine, dayanmalarına, imparatorluklarını uzun zaman devam ettirmelerine de şaşmamak gerekir. Konu 15. İklimlere göre kanunların millete olan çeşitli güveni üzerine. Japon milletinin öyle korkunç bir karakteri vardır ki, kanun yapıcılarıyla devlet adamları hiçbir zaman ona güvenememişlerdir. Gözlerinin önüne sadece hakim, tehdit ve ceza koymuşlardır. Her kötü işi doğrudan doğruya polisin işkencesiyle bastırmışlardır. 5 aile başkanından birini öteki 4 ailenin başına hakim olarak diken kanunlar, bir suçtan ötürü bütün bir aileyi ya da bütün bir mahalleyi cezalandıran kanunlar, bir suçlunun bulunduğu yerde bir kişiyi olsun suçsuz göremeyen kanunlar, sırf bütün insanların birbirinden çekinmeleri için, her insanın öteki insanların davranışlarını gözetlemesi için, her insanın öteki insanların denetleyicisi, tanığı ve yargıcı olması için yapılmıştır. Hintlilerse yumuşak, müşfik ve duygulu kişilerdir. Bundan ötürü de kanun yapıcılarının son derece güveni vardır onlara. Suçlulara verdikleri cezalar az ve hafiftir. Hatta kesin bir şekilde bile uygulanmaz bu cezalar. Başka yerlerde evlatlar nasıl ki babalarına emanet edilirlerse, burada da yeğenler amcalarına, yetimler de vasilerine emanet edilirler. Veraset işini varisin ehliyetine göre düzenlemişlerdir. Her vatandaşın öteki vatandaşların iyi niyetine güvenmesi gerektiği ilkesine dayanıyorlarmış gibi bir halleri vardır. Kölelerini hiç çekinmeden azat edip evlendirirler. Kendi çocuklarıymış gibi davranırlar onlara karşı. Ahlakın saf ve temiz olmasını, kanunlarında da yumuşaklıktan ayrılmamasını sağlayan mutlu bir iklimdir bu. 15. Kitap Medeni kölelik kanunlarının iklimin özelliğiyle nasıl bir ilgisi olabilir? Konu 1. Medeni kölelik üzerine. Kölelik demek, bir insanın malıyla, mülküyle, hayatıyla başka bir insanın avucunun içinde olması demektir. Özelliği bakımından böyle bir hak için iyidir denemez. Ne efendisinin işine yarar bu, ne de kölenin. Göreceği işi fazilet duygusuyla yapamadığı için kölenin işine yaramaz. Köleleriyle temas sonunda kötü alışkanlıklar edineceği, farkında olmadan faziletlerinin tümünden uzaklaşacağı, mağrur, aceleci, kaba, öfkeli, şehvet düşkünü, zalim bir insan olacağı için efendinin de işine yaramaz. İstibdatla idare edilen ülkelerde insanlar zaten siyasi köle durumunda oldukları için buralarda kölelik başka yerlerden daha hoş görülebilir. Herkes yaşadığı, yaşayacak kadar bir şeyler elde ettiği için durumundan memnun olmalı. Bunun için de kölenin durumu vatandaşın durumundan daha ağır değildir. Ama saltanat idaresinde insanın ezilmemesi, küçük düşürülmemesi son derece önemli bir şey olduğundan köle diye bir varlığa gerek yoktur. Herkesin eşit olduğu halk idaresiyle hükümetin özelliği icabı, müsaade ettiği ölçüde kanunların herkesin eşit olmasını sağlamaya çalışacağı soylular idaresinde, kölelerin varlığı anayasanın ruhuna aykırı bir şeydir. Vatandaşlara hiçbir zaman elde etmemeleri gereken bir kuvvet, bir lüks sağlar da ondan. Konu 2. Romalı hukukçulara göre kölelik hukukunun başlangıcı. Köleliğin başlangıcının acıma duygusunda bulunduğunu, bunun için de 3 hareket tarzına başvurulduğunu söylersek buna kimse inanmaz. Devletler hukuku sırf esirlerin öldürülmemesi için köle olarak kullanılmalarını salık vermiş. Roma medeni hukuku, alacaklıların kötü muamelesine maruz kalan borçluların kendilerini satmalarına müsaade etmiş. Tabii hukuksa, köle olan babaları tarafından beslenemeyen çocukların tıpkı babaları gibi köle olmalarını istemiş. Hukukçuların ileri sürdükleri bu nedenler akla yakın şeyler değil. Çünkü 1- Savaşta insan öldürmenin gerekli olduğu sözü doğru değil, meğer ki bir zorunluluk ola. Ama bir insan başka bir insanı köle olarak ele geçirince onu öldürmek zorunluluğundaydı denemez. Çünkü böyle bir şeyi o anda yapmamış. Savaşın esirler üzerinde sağlayacağı tek hak, onları artık zarar veremeyecek bir hale getirmekten ibarettir. Savaşın o kızgın anından sonra askerlerin elleri titremeden insan öldürmeleri, dünyanın bütün milletleri tarafından şiddetle reddedilmektedir. Dipnot, Montesquieu notunda biz burada harp esirlerini yiyenlerden söz açmak istemiyoruz diyor. 2. Özgür bir insanı kendini satabilir diye bir şey de yoktur ortada. Her satış bir fiyatın varlığını gerektirir. Köle kendini satarsa malı mülkü de efendisinin olur. Şu halde efendi bir şey vermeyecek, köle de bir şey alamayacak demektir. Kölelikte biriktireceği para var diyeceksiniz ama bu para da kişinin bir parçasıdır. Şu halde o da efendinin sayılır. Kişinin vatanını kendi varlığından yoksun edeceği için intihar etmesi yasaktır sözü de o kadar doğrudur. Her vatandaşın özgürlüğü genel özgürlüğün bir parçasıdır. Vatandaşlık niteliğini satmak öylesine acayip bir harekettir ki bir insanın böyle bir şey yapabileceğini düşünmek bile olanaksızdır. Özgürlüğün satın alan kişi için bir değeri varsa satan kişi için bir değeri yok demektir. Mal ve mülkün insanlar tarafından bölünmesine müsaade eden medeni kanun, bölme işini yapan insanlardan bir kısmının bölünen mallar arasına konulmasına müsaade edemez. Herhangi bir anlaşmada bile taraflardan birine karşı işlenen haksızlığı gideren medeni kanunun, yeryüzünün en büyük anlaşmasındaki haksızlığı gidermemesine olanak yoktur. Üçüncü tarz ise doğum meselesidir. Bu da sözü geçen iki tarzla beraber düşer. Çünkü bir insan kendini satamazsa henüz doğmamış olan çocuğunu hiç satamaz. Bir harp esiri köle olamazsa çocuğu hiç olamaz. Bir caninin öldürülmesinin meşru olması, ona bu cezayı veren kanunun kendi lehinde işlenmiş olmasındandır. Adam öldüren insan kendisini mahkum eden kanundan faydalanır, onun sayesinde hayatını her an güven altında bulundurur, şu halde böyle bir kanundan şikayet etmeye hakkı yoktur. Köle için durum böyle değildir. Kölelik kanunu hiçbir zaman ona yararlı olamamıştır. Hangi noktadan bakarsanız bakın, hiçbir zaman onun lehine işlememiş, daima aleyhinde işlemiştir. Bu ise bütün toplumların temel ilkesine aykırıdır. Efendisi ona yiyecek içecek verdiği için kanun köleye yararlı olmuştur diyeceksiniz. O halde köleliği yalnız hayatlarını kazanamayacak durumda olan kimselere uygulamalı. Böyle köleleri de kimse istemez. Çocuklara gelince annelerinin memelerine süt veren tabiat bunu da halletmiş demektir. Çocukluğun geri kalan kısmı ise bir işe yarayacak çağa öylesine yakındır ki, onu besledikleri için efendilik iddiasında bulunanlar hiçbir şey vermiş sayılmazlar. Hem zaten kölelik tabii hukuka olduğu kadar medeni hukuka da aykırı bir şeydir. Hangi medeni kanun toplumun malı olmayan, bundan ötürü de hiçbir medeni kanuna bağlı olmayan kölenin kaçmasını önleyebilir? Bunu önlese önlese aile kanunu yani efendinin kanunu önleyebilir. Konu 3. Kölelik hukukunun bir başka kökü. Kölelik hukuku bir milletin sırf geleneklerdeki ayrılık yüzünden başka bir millete karşı duyduğu küçümsemeden doğmuştur demek daha hoşuma giderdi. Lope de Gomara, İspanyollar der, Santa Marta yakınlarında halkın yiyeceklerini içine koyduğu sepetler buldular. Dipnot, Santa Marta bugünkü Kolombiya'da Barranquilla yakınlarında bir yer.